Ayrıbiki Hastane, Arthur Hailey, sayfa 17. Dördüncü kattaki dolun bölümünde günün hangi saatinin sakin geçeceğini önceden kestirmek imkansızdı. Çocuklar, diyordu Doktor Domberger kendi kendine diğer iki kadın doğum uzmanıyla birlikte ellerini fırçalarken, toplu halde doğum için akın etmek gibi kötü bir alışkanlığa sahip. Düzen ve sükunet bozulmadan saatler, bazen günler geçer ve bebekler normal aralıklarla birbirlerini izlerlerdi. Sonra birden sanki cehenneme düşmüş gibi olurdu insan. Yarım düzine bebeğin aynı anda çıkmak istediğini görünce, şimdi de durum öyleydi. Etine buduna ve keyifli bir zenci kadın olan kendi hastası 10. çocuğunu dünyaya getirmek üzereydi. Hastaneye geç geldiği ve iş epey ilerlediği için ilk yardım sedyesiyle doğru doğum odasına taşınmıştı. Ellerini fırçalarken kendisini doğum bölümüne getiren stajyerle konuştuğunu işitiyordu Dornberger. Acil bir durum karşısında her zaman yapıldığı gibi stajyer asansörü boşalttırılmıştı. Zenci kadın da anlatıyordu. Bütün bu insanlar yerlerini bana vermek için efendice çıktılar. Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar önemli hissetmemiştim. Konuşmasının burasında Dornberger, stajyerin kadına gevşeyip kendini serbest bırakmasını öğütlediğini işitti. Gevşemek mi yavrum? Rahat ve gevşeyim ben. Bir çocuk beklerken hep rahatımdır. Mutfak işi, bulaşık, çamaşır derdimin sona erdiği en güzel anlarımdır bunlar. Ne olacak yavrum? Buraya gelip doğuracağım günü iple çekerim. Benim için doğurmak tatil yapmaktır. Ani bir sancıyla bütün vücudu sarsıldığından dişlerini sıkıp sustu, sonra sıkılı dişleri arasından mırıldanmaya devam etti. 9 çocuğum var, bu 10. olacak. Bir yıl sonra yine bana güvenebilirsiniz. Kuşkusuz tekrar geleceğim. Doğum odasında görevli hemşireler kadını götürür ve stajyer ilk yardıma dönerken uzaklaşan zenci kadının keyifle kıkırdadığını işitti Dornberger. Elleri fırçalanmış, tertemiz, bembeyaz gömleğini giymiş ve bol bol terleyerek hastasının peşinden doğum odasına girdi. Mutfakta sıcak daha önemsiz bir sorundu çünkü orada çalışanlar alışkındılar sıcağa. Mutfak şefi Hilda Strogan, üzümlü bir pasta parçası kemiriyor ve pastacıların başındaki kadına yaptığı işaretle onayladığını belirtiyordu. Öncekilere eklenen bu kalorilerin bir hafta sonra banyosundaki baskülde kendini göstereceğini düşünüyor ama kendisi gibi birinin hastalara verilen yiyeceklerin mümkün olduğu kadar çoğunu tatmakla görevli olduğunu hatırlayarak vicdanını yatıştırıyordu. Mrs. Strogan'ın fazla kaloriler ve fazla kilolarla uğraşması için biraz geçti artık. Tartı, tadılan bir süslü yemeğin sonucunu şimdiden ortaya koyuyor, yürüyüşü bir çift kruvazörün ardından ilerleyen bir uçak gemisinin görkemli ilerleyişini andırıyordu. Kilosuna büyük katkıda bulunan iki koca göğsü, hastanede çifte Cebeli Tarık kayasıyla karşılaştırılırdı. Dipnot, Cebeli Tarık boğazının bir kıyısındaki ünlü kayadan söz ediliyor. Ama Mrs. Strogan yemeği sevdiği kadar da mesleğini, görevini ve hükümranlık alanını severdi. Pırıl pırıl fırınları, servis masalarını, tertemiz ve parlak mutfak araçlarını, ahçı kadınların ve yardımcı kızların kar gibi beyaz önlüklerini hoşnutlukla seyrediyor ve bu görüntü yüreğini ısıtıyordu. Mutfakta günün en hareketli saatiydi. Öğle yemeği en yüklü yemekti. Çünkü hastalardan başka öğlende kafeteryaya akın eden bütün hastane personelini de beslemek gerekiyordu. Aşağı yukarı 20 dakika sonra hastaların yemekleri tepsiyle yukarı çıkarılacak, sonra 2 saat boyunca da yemek servisi devam edecekti. Ardından mutfaktaki yardımcı kızlar bulaşığı kaldırırken ahçı kadınlar akşam yemeğinin hazırlığına başlayacaklardı. Bulaşığı hatırlamak Mrs. Strogan'ın düşünceli düşünceli kaşlarını çatmasına yol açtı. Mutfağın arkasındaki bölüme yöneldi. Burada 2 büyük bulaşık makinesi bulunuyordu. Hükmettiği yerin bu bölümü geri kalana oranla daha az parlaktı ve çağın gereklerine pek uymuyordu. Kadın ancak ofisteki araç gereç mutfak gibi yenilendiğinde mutlu olabileceğini düşündü. Tabii her şeyin aynı zamanda ve hemen gerçekleştirilemeyeceğini kabul etmek gerekirdi. Bu işin başına getirileli 2 yıl oluyordu ve hastane yönetimini epey sarstıktan ve iteledikten sonra bir sürü pahalı aracın yenilenmesini sağlamıştı. Yine de bütün bunlara rağmen kafeteryadaki ısıtmalı masaların işleyişini denetlemeye giderken hastane yöneticileriyle bulaşık makineleri konusunu görüşmeye karar verdi. Mrs. Strogan hastanede düşünceleri beslenme sorununa yönelen tek kişi değildi. İkinci kattaki röntgen bölümünde Burlington'ın 3 büyük toptan otomobil satıcısından birinin genel müdür yardımcısı olan Mr. James Bladwick kendi deyimiyle açlıktan geberiyordu. Bunun bir nedeni de vardı. Doktorunun isteğiyle Jim Bladwick gece yarısından beri oruçluydu ve midesinin filmini aldırmak üzere de röntgen salonunda bulunuyordu. Bladwick'in içinde bir 12 parmak bağırsağı ülserinin gelişip gelişmediğini X ışınları ortaya koyacaktı. Jim Bladwick bu şüphenin gerçekleşmeyeceğini umuyordu. Aslında ne ülserin ne de başka bir hastalığın çalışmasını ağırlaştırmasını istiyordu. Çünkü son 3 yılda harcadığı çaba ve gösterdiği fedakarlık herkesten çok ve daha uzun süre çalışma yeteneği ürünlerini vermeye başlıyordu sonunda. Tabii ki kuşkuluydu. Kontrat gereğince her ay belirli ölçüde satış yapma yükümlülüğü altına giren hangi insan kuşkulu olmazdı? Ama bu rahatsızlığı ülser olamazdı. Düpedüz imkansızdı. Basit, adi ve çabucak iyileşecek başka bir şey olması gerekirdi bunun. Satış bölümünün genel müdür yardımcılığına getirileli aşağı yukarı 6 hafta oluyordu. Ama işinin gösterişli adına karşılık yerinde kalması ardı arkası kesilmeyecek bir üretim yeteneğine bağlıydı. Üretmek için de yerine sağlam yapışması gerektiğinde saldırmayı bilmesi, akımı izlemesi gerekirdi. Hiçbir doktor raporu satış eğrisindeki düşüşü doğrulayamazdı. Jim Bladwick bu anı bir süreden beri geciktiriyordu. Bir rahatsızlığın ardından bir ağrının ve sonunda bütün mide nahiyesini saran acının farkına varalı 2 ay oluyordu. En rahatsız edici yerlerde de sık sık geğirmeye başlamıştı. Örneğin müşterileriyle konuşurken. Önce bunda önemli bir yan olmadığına kendi kendini inandırmaya çalışmıştı ama sonunda bir doktora görünme kararı vermişti. Sabah burada bulunuşu da doktora gitmesinin sonucuydu. Bu işin kendisine çok zaman kaybettirmeyeceğini umuyordu. Fowler'a verilecek 6 kamyon işi epey ilerlemişti. Bunu sonuçlandırmanın zamanıydı ve bu satışa gerçekten ihtiyaçları vardı. Ama ne kadar da acıkmıştı yahu karnı... Röntgen şefi Dr. Ralph Bell, bütün hastane ona ding dong derdi. Dipnot, Bell'in çan karşılığı olmasından esinlenerek. Dr. Ralph Bell için yüzlerce benzerinden farkı bulunmayan bir sindirim organı filminin çekilmesinden ibaretti bu iş. Ama ara sıra başvurduğu bir düşünce oyununa kendini kaptırarak bu adam konusunda da kendi kendisiyle bahse girmeye karar verdi. Bu adam tam ülserli bir hastaydı işte. Bağa çerçeveli kalın gözlüklerinin ardından doktor Bell hiç sezdirmeden incelemişti adamı. Tam kendini yıpratacak, her şeyi dert edinecek tipteydi. Hele şu sıra için için kaynadığı gözle görülür gibiydi. Doktor Bladwick'i makinenin arkasına geçirdi ve ona bir bardak dolusu sıvı uzattı. Size söylediğimde bunu bir dikişte için... Hazır olduğundan da haydi dedi ve Bladwick bardağı boşalttı. Ekranda Bell önce gırtlaktan geçen sonra mideye inen ve orada da 12 parmak bağırsağına uzanan baritin yolunu izledi. Sıvının belirgin kıldığı her organ ekranda açıkça görülüyor ve Bell sırayla bir düğmeye basıp görüntüyü filmlere kaydediyordu. Şimdi bariti iyice yaymak için hastanın karnını mıncıklamaya koyulmuştu ve 12 parmakta bir krater gördü. Açıkça seçilen bir ülserdi bu. Kendi kendisiyle girdiği bahsi kazanı düşündü ve yüksek sesle ''Bu kadar Mr. Bladwick'' dedi. ''Teşekkür ederim.'' ''Peki ne haber doktor? Teşhisle yaşayacak mıyım?'' ''Yaşayacaksınız.'' Aşağı yukarı bütün hastalar ekranda ne gördüğünü merak ederlerdi. Hepsinin en sağlamı olan duvardaki ayna. Bunu söylemek onun işi değildi. ''Doktorunuz filmleri yarın alacak. O zaman sizinle görüşür sanırım.'' ''Talihin yok dostum.'' diye geçiriyordu içinden. ''Umarım uzun bir dinlenme ve sütlü, katı yumurtalı rejime katlanabilirsin.'' Ana binanın 200 metre ötesinde eskiden mobilya fabrikası olan ve şimdi hemşire yurdu olarak faydalanılan yıkık dökük binada hemşire okulu öğrencisi Vivian Lobert'ın fermuarını çekmek için zorlanıyordu.
Allah kahretsin!
Babasının da pek sevdiği deyimlerle sövüyordu fermuara. Adam ağaç keserek esaslı bir servet sahibi olmuştu ama ormandaki konuşmasını eve gelince değiştirmekte bir anlam görmüyordu. 19 yaşındaki Vivian babasının güçlü kuvvetli yapısıyla New England'lı olan Oregon ormanları ve oduncularıyla günün her saati haşır neşir olma fırsatını hiç bulamayan doğuştan narin görünüşlü annesi arasında bir çelişki gösterirdi ara sıra. Hemşirelik öğreniminin 4. ayındaydı ve meslekle ilgisinde annesiyle babasına özgü özelliklerinden bazılarını göstermeye başlamıştı bile. Bu iş onu hem büyülüyor hem de genç kızla tiksinti uyandırıyordu. Hastalık ve çeşitli dertlerle karşılaşmanın bu işte yeni olan biri için her zaman şok etkisi yaptığı görüşündeydi. Midesi bulanmaya başlayıp geri dönerek kaçmamak için bütün iradesini kullandığında bunu bilmek yetmiyordu. Böyle anlardan sonra değişiklik ihtiyacı duyardı. Bu ihtiyacı eski bir düşkünlükte, müzikte bulmuştu. Şaşırtıcıydı ama küçük bir şehir olmasına rağmen Burlington'ın çok iyi bir senfoni orkestrası vardı. Vivian bu orkestrayı keşfedince bütün konserlerini aralıksız izlemeye koyulmuştu. İlaç gibi gelen bu müzik içini rahatlattı, hayatını düzene sokup dengeli olabilmesini sağladı. Yaz gelip konserler kesildiğinde çok üzülmüş, bunların yerini tutacak bir yeniliğin ihtiyacını sık sık duymuştu. Şu sıra düşüncelerini kapıp koyvermesine yetecek boş zaman yoktu pek. Sabahki derslerde öğleden sonra koğuşlarda görülen pratik çalışmaların arası pek azdı. Bir de bu fermuar çıkmıştı şimdi başına. İyice çekti ve birden dişler birbirine kenetlendi, elbisesi kapandı. Rahatlayarak kapıya koştu, sonra yüzünü kurulamak için durdu. Amma da sıcak da hava. Harcadığı bütün bu çabalar da deli gibi terlemesine yol açıyordu. Her sabahki gibi o sabah da hastanenin işleri böyle sürüp gitti. Kliniklerde, bebek bakım odalarında, laboratuvarlarda, ameliyathanelerde. Nöroloji, psikiyatri, çocuk hastalıkları, deri hastalıkları, ortopedi, göz, doğum ve bevliye bölümlerinde. Koğuşlarda ve özel müşterilerin kaldığı pavyonda. Bütün bölümlerde, idarede, muhasebede, ambarda, bakım ve temizlikte. Bekleme salonlarında, koridorlarda, girişlerde, asansörlerde. 5 katta, zemin katta ve bodrumda, 3 eyalet hastanesinde yukarıdan aşağıya insanlık ve tıbbın bütün akımları çekilip yükselen bir deniz gibi gidiyor, geliyordu. 15 Temmuz sabahı saat 11'di. İkinci bölüm. 3 eyalet hastanesinin 2 blok ötesindeki kilisenin çanı 11'i çalarken Kent O'Donnell da cerrahi bölümünden idareye iniyordu. Çanın sesi döküm sırasında kaçırılan saman parçası yüzünden hep garip çıkardı. Asansör boşluğundaki açık bir pencereden uçup gitti. O'Donnell elinde olmaksızın kol saatine baktı, sonra gürültüyle madeni merdivenleri inen stajyerlere yol vermek için kenara çekildi. Sağlık kurulu başkanını gördüklerinde biraz durdular ve her biri önünden geçerken saygılı bir ''Günaydın doktor'' savurdu O'Donnell'a. O'Donnell ikinci katta üzerinde gözleri bağlı ve 10 yaşlarında bir kız çocuğunun oturduğu yürüyen koltuğu itmekteki hemşireye yol vermek için kenara çekildi. Koltuğun yanı sıra kızın annesi olduğu anlaşılan bir kadın yürüyordu. Tanımadan gülümseyip selamladığı hemşire onu önemseyen bakışlarla süzdü. 45'ine varmamış olan O'Donnell'a kadınlar genellikle ikinci bir kere bakarlardı. Üniversite yıllarında çok iyi bir rugby oyuncusu olmasını sağlayan yapısını korumuştu. Geniş omuzlu, adaleli kollu ve dimdik bir vücudu vardı. Şimdi bile güç bir iş yapmaya ya da önemli bir karar vermeye hazırlanırken, karşı takımın oyuncularını durdurmaya hazırlandığı sıralar yaptığı gibi omuzlarını gererdi. Bir gram fazla kilosu yoktu. Bu sağlam yığın kas ve kemikten meydana geliyordu sadece. Devamlı spor yapması, yazın tenis, kışın ski çevik kalmasını, hala formda, güçlü ve çabuk olmasını sağlamıştı. Güzel adam değildi ama yüzünde kadınların çekici buldukları bir düzensizlik, burnu hala rugby oynadığı yıllarda aldığı bir yaranın izini taşıyordu, vardı. Sadece saçları gösteriyordu yılların onun içinde geçmekte olduğunu. Hala kömür gibi kara olan bu saçlar kısa süre önce birden kırlaşmaya başlamıştı. Hızla saça renk veren pigmentler birden bu işi bırakıvermiş gibi. O'Donnell ardından adıyla seslenildiğini işitti, durdu. Cerrahi bölümünün en eskilerinden Bill Rufus'un kendisini çağırdığını gördü. ''Nasılsın Bill?'' İşine bağlı epey müşterisi bulunan ve çok iyi bir operatör olan Rufus'u çok severdi O'Donnell. Konuşmaya başlamasıyla fark edilen dürüstlüğünden ötürü hastalarının ona büyük güvenleri vardı. Tüm hastane personeli, stajyerler ve hastalar dahil ona saygı gösterirlerdi. Diğer operatörlerin pek yapamadığı gibi kendilerine eşit davranan Doktor Rufus'un zorluk çektirmeden en sağlam bilgileri aktarabilme yeteneği çok hoşlarına giderdi. Tek garipliği çok gösterişli ve cicili bicili kravatlar takmasıydı. Sevimli meslektaşının bugün takmış olduğu şey karşısında mor ve sarı zemin üzerinde turkuaz ve kırmızı daireler, O'Donnell ürpermekten kendini alamadı. Kravatları konusunda Bill Rufus'la bol bol alay edilirdi. Kısa süre önce bir psikiyatr bu kravatların tutucu bir yüzeyin altında kalan iç kaynaşma yüzünden irinden bir krateri hatırlattığı görüşünü öne sürmüştü. Ama Rufus keyifle gülüp geçmekle yetinmişti. Yalnız şimdi biraz şaşkın gibiydi. ''Kent, seninle konuşmak istiyordum.'' ''Odama geçmemizi ister misin?'' dedi meraklanan O'Donnell. Rufus önemli bir neden olmadıkça böyle peşinden koşup gelecek adam değildi. Hayır, burada da başka yerdeki kadar rahat konuşabiliriz. Mesele şu, laboratuvarlardan gelen raporlar söz konusu. Koridorun kalabalığında itilip kakılmamak için bir pencerenin önüne çekildiler. Bundan çekiniyordum diye düşündü O'Donnell. Nedir seni düşündüren Bill diye sordu. Raporların gelmesi çok gecikiyor, çok fazla gecikiyor. O'Donnell bu sorunun bilincindeydi. Bütün diğer operatörler gibi Rufus'un da sık sık bir tümör alması gerekirdi. Tümör keşfedildiğinde alınır, Dr. Joseph Pearson'a incelemesi için gönderilirdi. Pearson iki doku incelemesi yapardı. Önce ameliyat salonunun yanındaki küçük bir laboratuvarda işe koyulur, hasta baygın yatarken Pearson ufak bir doku parçasını dondurup mikroskopta incelerdi. Bu incelemeden iki sonuç çıkardı. Habis, yani kanser olduğu anlaşılan ve önemli bir ameliyat gerektiren tümör ve selim, yani genellikle tümör alındıktan sonra başka bir tedavi zorunluluğu göstermeyen tümör. Pearson selim dedi mi bu operatörün yarayı dikmesi ve hastayı ameliyat salonundan çıkarması için bir işaretti. Tersine dondurulmuş parçadan habis teşhisi çıkarsa ameliyata hemen devam edilirdi. Ameliyat sırasındaki çalışmalarda bir gecikme yok değil mi? O'Donnell bu yönde bir şikayet duymamıştı ama yine de kesinlikle emin olmak istiyordu. Hayır dedi Rufus, böyle bir gecikme olsa aykırışları duyardın. Sonraki incelemeler çok uzun sürüyor. Anlıyorum dedi O'Donnell. Her şeyi kafasında yeniden oluşturup işin nasıl yapıldığını düşünürken zaman kazanmaya bakıyordu. Dondurulmuş parçanın incelenmesinden sonra alınan her tümör patoloji laboratuvarına gönderilir ve orada bir teknisyen daha dikkatli ve daha iyi şartlarda patoloğun sonradan yapacağı incelemelerin hazırlık çalışmalarını yapardı. Bu incelemeler sonucunda patolog kesin kararını bildirirdi. Bazen dondurulduktan sonra habis ya da şüpheli görülen bir tümör daha dikkatli bir inceleme sonucu zararsız bulunur ve patologun kişisel görüşünü kökünden değiştirdiği görülürdü. Bu durumda hasta yeniden ameliyathaneye alınır ve gerekli ameliyat yapılırdı. Açıkça belliydi ki ikinci laboratuvar raporunun da çok çabuk hazırlanması zorunluydu. O'Donnell, Rufus'un hoşnutsuzluk kaynağının burada düğümlendiğini anlamıştı bile. Bu bir kere başımıza gelse dedi itiraz etmezdim. Şimdi de Joe Pearson'ın ayağına karpuz kabuğu koyma niyetlisi değilim. Laboratuvarda çok iş olduğunu biliyorum ama bir kere değil bu kent, hep oluyor. Açık konuşalım Bill dedi O'Donnell. Rufus'un elinin altında yakınmasını destekleyecek bir olay bulunduğundan da emindi ama. Mesele şu, geçen hafta burada bir hastam vardı. Mrs. Mason, göğüs kanseri. Tümörü aldım ve ilk inceleme sonucu Joe Pearson Selim dedi. Ama daha sonra raporunu habis yazdı. Rufus onu silkti. Bu noktada hır çıkarmaya niyetlendiğim yok. İlk bakışta anlamak kolay değil, biliyorum.
Ama
durumu anladığı için O'Donnell meselenin sonuna kadar gitmek ve bu işi sonuçlandırmak istiyordu. Pearson'ın raporu tam 8 gün sonra bana ulaştı. Raporu aldığımda da kadını taburcu etmiştik.
Anlıyorum.
Bu diye düşünüyordu O'Donnell. Gerçekten çok kötü. Görmezlikten gelemeyiz doğrusu. Kolay iş değil diye devam ediyordu Rufus tatlı bir sesle. Evine dönmüş bir kadını çağırmak ve ona esaslı bir inceleme sonucu kanser olduğunu anlaşıldığını, yeni bir ameliyat gerektiğini söylemek kolay ve basit değil. Hayır, gerçekten kolay değildi. O'Donnell da bunu çok iyi biliyordu. Bir kere 3 eyalet hastanesinde çalışmaya başlamasından önce aynı şey kendi başına da gelmişti. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamayı dilerdi. Bill, bu işi bana bırakır mısın? Konuştuğu kişinin Rufus olması onu sevindiriyordu. Başka bir operatör durumu çok daha güçleştirirdi. Tabii, yeter ki bir şeyler yapılsın. Rufus ısrar etmekte haklıydı. Kötü bir iş, anlıyor musun? Bunun böyle olduğunu O'Donnell da biliyordu. İşin kötüsü Rufus'un bunun ardından gelecek sorulardan haberli olmayışıydı. Bu öğleden sonra Joe Pearson'la konuşacağım dedi O'Donnell. Ameliyatlarda ölüm konulu konferanstan sonra bulunacak mısın?
Evet.
Peki o zaman görüşürüz Bill. Bana haber verdiğin için teşekkürler. Bir şey yapılacaktır, sana söz veriyorum.
Bir şey?
O'Donnell koridorda yürürken düşünüyordu.
Bir şey.
Ama ne? İdari bölüme geçerken hala aynı şeyi düşünüyordu. Harry Tomaselli'nin kapısını açtığında.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.